Ayrım 10.
Özgürlüğün tarihi ise kötüyle başlamaktadır. Çünkü bu tarih insanın yapıtıdır. Özgürlüğünü kullanırken yalnızca kendini düşünen birey için böyle bir değişme bir kayıp gibi görülebilir. İnsan türünü göz önünde bulunduran doğa için ise burada bir kazanç söz konusudur. M. Gökberk, AGY, sayfa 134-135. Bu noktada Kant ile Rousseau'nun yaklaşımlarını karşılaştırırsak şunu söyleyebiliriz. Kant, Rousseau'nun kültürün insan doğası ile uyuşamadığını söylemesine bir bakımdan hak vermektedir. Çünkü insan türünü yalnızca bir doğal tür olarak alırsak, bunun içindeki her birey kendi belirlenimine erişmek isteyecektir. Ancak bir de insanlığın ahlaksal bir tür olma durumu söz konusudur. O halde kültürün ne tarzda bir gidişi olmalıdır ki, insanlıktaki bu iki yön artık birbiriyle çatışmasınlar. Rousseau'nun Emil ve Toplum Sözleşmesi'nde çözmek istediği güç sorunu da budur. İnsanlık yüksek bir uygarlık düzenine eriştiğinde bu iki yönde birbiriyle uzlaşacak. O zaman şimdi yapay sayılan kültür insan için artık bir doğa yerine geçecek ve böylece de insan türü ahlaksal belirlenimine ulaşmış olacaktır. Bugün bu iki yön arasındaki çatışmadan doğan ve şikayetçisi olduğumuz bütün kötülükler hep ilerideki yetkin bir ahlak düzenine yavaş yavaş yaklaştıran yolun kaçınılmaz araçlarıdır. Bütünüyle alındığında insanlığın gidişi iyiden uzaklaşıp kötüye yaklaşan bir gidiş değildir. Tersine kötüden iyiye doğru ilerleyen bir gelişmedir. Bu ilerlemeye herkesin elinden geldiğince yardım etmesini de doğanın kendisi istemiştir. M. Gökberk, AGY, sayfa 135. 3. 9. Herder. Kant, tarihin gelişmesine özgürlük düşüncesini ölçü alarak bakmaktadır. Bu nedenle ilerleme, özgürlük düşüncesinin tarih sahnesindeki yayılıp derinleşmesi olarak anlaşılmaktadır. Buna karşılık Herder'in aydınlanma karşısındaki duruşu olumsuzdur. O, insanı tek yanlı yaptığı, insanın bütünlüğünün kaybolmasına yol açtığı için içinde bulunduğu soğuk akılcılık yüzyılını şiddetle eleştirmektedir. Herder aydınlanma çerçevesinde iki türlü tarih anlayışı bulur. Bunlardan biri iyimser tarih görüşüdür. Coşkun bir inançla dolu olan bu görüşe göre insanlık sürekli bir ilerleme içindedir. Öteki kötümser olan ve örneğin bir Voltaire'in ileri sürdüğü anlayışa göre ise tarihte pek bir anlam, bir plan, bir ileri gidiş yoktur. Tarih birçok yanılmaların, sürçmelerin ve utanılacak işlerin sahnesi durumundadır. İşte Herder birbirine karşıt olan bu iki anlayışın ortasında yer alır. İnsanla ilgili düşüncelerini, insan anlayışını tarih felsefesi içinde ifade eden Herder'e göre tarihte bir plan ve ilerleme vardır. Ancak bu planın gerçekleştirmek istediği şey, bu ilerlemenin varmak istediği amaç bireyin mutluluğu değildir. Tarih içinde tek tek olaylar birer erek olamazlar. Bunlar yalnızca birer araçtırlar, nitekim birey de Tanrı'nın bilinmez amacının elinde kör bir alettir. Herder, aydınlanmanın kendi çağını tarihin gidişine erek olarak koyduğunu ama bu sığ anlayışla tarihin bilmecesinin çözülemeyeceğini belirtir. Ona göre her ulusun, her çağın ağırlık merkezi kendisindedir ve kendisi içindir. Her ulus, her çağ kendisine göre mutlu olur ve kendisine düşen ödevi kendine göre yerine getirir. Bununla birlikte Herder yine de bütün çağların üstünde kımıldayan bir ileri gidiş bulunduğunu belirtir. M. Gökberk, AGY, sayfa 116-117. Herder, insanlığın geçmişinin de ilerleme idesi altında incelenmesini ve bugünkü ölçütlere göre bir değerlendirme yapılmasını doğru bulmaz. Ona göre doğa gibi tarih ve kültür de Tanrı'nın koyduğu ilkelere göre işler ve değişim gösterir. Ancak tarih doğa gibi kesin bir yasallık ve nedensellikle işlemez. Tanrı tarihte kendini doğadakinden daha farklı bir tarzda açımlamaktadır. Herder tarihe, yeryüzüne yön veren bir kavrayışın, yani tanrısallığın görü alanı olarak bakar. Ona göre tarihi yönlendiren, aydınlanmanın savunduğu gibi akıl değil, tanrısal bilgeliktir. Tarihte Tanrı'nın insan soyu ile gerçekleştirmeyi düşündüğü bir plan gizlidir. Daha sonra Hegel'de de ortaya çıkan bu görüşe göre tarihte bir plan, bir düzenlilik ve bir bütünlük söz konusudur. Ancak bu düzenlilik ve bütünlük ne kadar bilge olursa olsun tek insan tarafından asla kavranamaz. Çünkü tek insanın kendisi bu tanrısal plana göre sahnelenen oyunun belli bir bölümünde rol alan bir aktördür ve bundan dolayı o oyunun bütününü, başlangıcı ve sonu görme olanağından yoksundur. Başka bir deyişle bu büyük dramın yalnızca tek bir sahnesinde rol alan insan dramın bütününü kavrayamaz. Bu durumda insan ancak tarihin sonsuz çeşitliliğinde ve süreçlerinde bir uyum olduğuna inanabilir. D. Özlem, Tarih Felsefesi, sayfa 59. Ama daha sonraki dönemde örneğin bir Hegel tarihin planını kavradığı iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Herder tarihte olup bitenleri anlaşılır kılabilmek için Kant gibi bu oluşa dışarıdan bir ölçü aktarma yoluna gitmez. O doğrudan doğruya tarihin kendisinde kalır ve tarihin birliğini ve anlamını yine tarihin kendi içinden çıkarmak ister. Ona göre tarih doğa içinde sıralanmış olan basamakların bir sürüp gitmesidir. Bundan dolayı evrende her şey birbirine ulaşır, her şey büyük bir birlik içinde toplanır. Yine bundan dolayı Herder için Kant'ta olduğu gibi varlık ile gereklilik, doğa ile özgürlük arasında bir ikilik yoktur. Özgürlük doğanın ileriye doğru gelişmesinde varılan bir basamaktır. Bunlar aynı bir gelişmenin türlü unsurlarıdır. Kant'ın insan ve tarih anlayışı ahlaki bir dünya görüşünde temelini bulmuştu. Herder'in insan ve tarih görüşü ise evreni bölünmez bir bütün olarak gören organik, dinamik bir dünya görüşünün ürünüdür. Herder'in insanlık tarihinin felsefesi üzerine düşünceler 1784-1791 adlı yapıtında doğa öğretisi ile tarih görüşü birlikte yer alır. Ona göre doğa ile tarih en içten bir bağla birbirine bağlıdırlar. Bunlar özce birbirinden ayrı olan iki varlık alanı olmayıp aynı bir sürecin birbiri ardından gelen iki basamağıdırlar. Bu nedenle tarihin yasaları yüksek doğa yasalarından başka bir şey değildirler. Bu temel düşünceden hareketle Herder, önce insan türünün doğa yapısı içine nasıl örülmüş olduğunu göstermeye çalışır ve bundan sonra da insanlık tarihinin yüzyıllar boyundaki yürüyüşünü gözden geçirmeyi dener. M. Gökberk, AG'ye sayfa 136. Herder'e göre insanlığın alın yazısı ancak bütün yaratılışın kitabından okunabilir. Evren uyumlu bir güçler dizgesidir. Öncesiz, sonrasız bir yasallığa bağlı olan dünyaların bir korosudur. İnsanın barınağı olan yeryüzü de bu koronun bir üyesidir. Herder, yerimizin yıldızlar arasında bir yıldız olduğunu söyler. Ona göre yer yuvarlığı çok çeşitli varlıkları oluşturan büyük bir yapım evi gibidir. İnsan ile bitkiler ve hayvanlar arasında çok derin bir bağlılık vardır. Bunların arasında yapıcı akrabalık, yaşam koşulları bakımından benzerlik ve karşılıklı etkiler vardır. İnsanda bütün türlerin çizgilerinin çok ince bir özet halinde birleşmesi söz konusudur. E. Gökberk, AG'ye sayfa 136-137. Herder insanı doğanın içinde gelişen ve onun ürünü olan bir varlık olarak görmekle birlikte insanı öteki yaratıklardan yapı bakımından ayıran şeyin ne olduğunu da sorar. İnsanı insan yapan nitelik nedir? Herder'e göre insanı bütün öteki yaratıklar karşısında nitelendiren ayrım insanın dik durması, dik yürümesidir. Bedeninin bu yapılışı insanın yeryüzündeki alın yazısının temel direği olmuştur. Çünkü insanın her şeyi bu şimdiki durumuna göre düzenlenmiştir. İnsanın tarihindeki her şey bununla açıklanabilir. Herder'e göre insan dik duran bir yaratık olmasıyla aklı edinip kullanmak yeteneğini elde etmiştir. Bu örgütlenimi, organizasyonu nedeniyle insan ince duyulu olmuş, sanatı bulmuş, konuşan bir yaratık olmuştur. Dil aklı geliştiren, her türlü kültürü yaratan ve taşıyan bir araç olmuştur. Herder'e göre insanın özgürlüğünün kaynağı da dik duruşudur. Çünkü dik yürümesi insana başka hiçbir yaratıkta bulunmayan her iklime dayanma olanağını vermiş, böylece de insan yeryüzünün her tarafına yayılabilmiş, bütün yeryüzünün egemeni olmuştur. Hümanite, her derin felsefesinde rol oynayan en temel kavramlarından biridir. Hümanite, insanı öteki yaratıklardan ayıran çizgilerin bütünüdür. Hümanite, insanın özüdür, ana belirlenimidir. M. Gökberk, AG'ye sayfa 137-138. Hümanite kavramından hem doğanın hem de tarihi ereği olarak söz eden Herder, bütün doğayı kavrayan bu yukarıya doğru kımıldanışın insanda bitmediğine, insanı aşacağına, insanın bu merdivenin yalnızca bir basamağı olduğuna inanır. Nasıl insanın arkasındaki bütün yaratıklar insana doğru kımıldıyorlarsa, bunun gibi bu gelişme insandan öbür yana da, ileriye doğru da kayacaktır. İnsan bu dünya ile daha yüksek bir dünya arasında bulunan ortak bir yaratıktır. Herder'e göre burada insan ile hayvan arasındaki özgül ayrılığı da buluruz. Her hayvan kendi dünyasında erişebileceğine erişir. İnsan ise hep eksik kalır. Sürekli oluş halindedir. İnsan olmak sonsuz bir erektir. Çünkü insan kendi altındaki yaratıklardan ayrı olarak yüksek içsel, manevi, güçlerin bir dizgesidir. Herder bedenimizin bu içsel dizge için yalnızca organik bir ortam olduğu görüşündedir. İnsan birbirine uzanan iki dizgenin orta halkasıdır. İnsan hem doğal hem de içsel, ahlaksal bir varlıktır. İki dünyanın yurttaşı gibidir. Herder'e göre bedenimiz büyüyüp serpildiği gibi içimizde daha ilk günden beri içsel bir insan gelişir. Bu gelişmede ruhumuzun en özlü biçimine, yani hümaniteye erişmesi içindir. İnsan hümanite yeteneği ile dünyaya gelmiştir. Çünkü bu yetenek onun özüdür. Ancak bu belirlenimimiz Herder'e göre bu yeryüzünde yetesiyle gerçekleşemez. İnsan kendisinde saklı olan salt insanlık idesine bu dünyada tam olarak ulaşamaz. Ama insanda böyle bir idenin bulunması, yapısında böyle bir ereğin yerleşik olması, bu dünyanın dışındaki, gelecekteki varlığımızın bir belirtisidir. Doğanın artık var olmadığı bir zamanda, başka bir yerde ve başka bir yapı ile insanın yine var olacağını ileri süren Herder şöyle demektedir. Nasıl çiçek yer altındaki henüz cansız olan yaratılışın üstünde dik biçimiyle yükselip güneş bölgesinin ilk canlısı olmak sevincini duyuyorsa, insan da bütün yere eğilmişlerin üstünde dimdik ayakta duruyor. Babasının çağrışını bekleyen evin oğlu gibi bakışları yukarıya çevrilmiş, elleri yukarı kaldırılmış olarak duruyor. M. Gökberk, AG'ye sayfa 139. Herder'e göre tarihi bir bütün olarak görmemizi sağlayan şey hümanitedir. Ancak tarihte zaman zaman görülen hümaniteyi, parlamayı ve ilerlemeyi nihai, sonul, bir şey ve bir ereklilik olarak görmek yanlıştır. Ayrıca erekler ve ideler de sürekli değişme göstermektedir. Herder'e göre tüm tarihi kavrayan zaman dışı bir genel tin yoktur. Tam tersine hemen her dönemde, her çağda, her kuşakta tüm tarihi kavrama iddiasında olanlar yalnızca o dönem ya da çağın kendi tinini tarihe taşımakta olduklarının bilincinde olmayanlardır. Bu nedenle Herder tarih ve kültürü bir iniş ve çıkışlar süreci olarak görür. Yani o, tek çizgili bir akış, üstelik hep ilerleyen bir süreç olarak görülemez. Tarihte yükselişler kadar düşüşler de vardır. Tarihi ve kültürü hep ilerleyen bir süreç olarak görmek, aydınlanmacı iyimserlikten başka bir şey değildir. Çünkü tarihte ve kültürde akılcı erelere göre yönlenen, akıl ve ölçünün egemen olduğu, yani çatışan güçlerin bir uyuma girdiği anlar ve dönemler mevcuttur. Ama tarihe ve kültüre daha gerçekçi bir tarzda bakmak istersek, düşüşleri de göz önüne almak gerekecektir. İşte Herder'e göre aklın, ölçünün, özgürlüğün, sanatın, güzelliğin, hukukun ve benzeri, geliştiği ve serpildiği bu anlar ve dönemler, hümanitenin belirdiği anlar ve dönemlerdir. Örneğin Grekler hep güzellik peşinde olmuşlardır. Romalılar ise insanlığa, hukuka dayalı bir toplumsal düzen imgesini miras bırakmışlardır. Orta Çağ ise Yeni Çağ'a kozmopolitik ve dünya yurttaşlığı kavramlarını armağan etmiştir. Ama Herder'e göre bu tek tek dönemlerde gerçekleşen hümaniteyi tarihin nihai amacı olarak görmek ve ona bir ereksellik yüklemek doğru değildir. Bu nedenle hümaniteyi yükselen ve ilerleyen düz çizgili bir tarih sürecinin nihai hedefi olarak görmemeliyiz. Çünkü her tarihsel dönemde ve kültürde hümaniteyi oluşturan ideler ve değerler ve bunların insan dünyasını belirleme tarzları farklılıklar gösterir. Örneğin güzellik idesinin Grek dünyasının belirleme tarzına artık başka tarihsel dönemde aynen rastlayamayız. Bu nedenle örneğin Grek dünyası ve kültürü yalnızca bu dünyaya ait idelerin ışığı altında kendine özgü, bir defalık ve bireysel bir bütün oluşturur. İşte burada Herder'e göre tarih ve kültür felsefesine düşen görev de belirginlik kazanır. Bu görev bizzat çağların, dönemlerin bu bir daha tekrar etmeyecek olan kendine özgü bütünlüklerini insanlık tarihinde hümanitenin gerçekleştiği anlar olarak görebilmemizi sağlamaktadır. Her tarihsel dönem ve kültür kendi tarihselliği içinde incelenmelidir. Tarihi bugünden kalkan bir bakışla incelemek kaçınılmazdır. Ama geçmiş kültürleri tüm olarak kavramanın olanaksız olduğunu da kabul etmek gerekir. D. Özlem, AGY, sayfa 61. Herder'in insan ve kültür felsefesinin temel kavramlarından biri de gelenektir. İnsan yine insani bir şey olan gelenekle oluşur. Gelenek ile her insan bulunduğu yerde tek bir büyük dizgenin içinde yerleşir. Bu dizgede hümaniteye doğru ilerleyen bir gelişme dizgesidir. Gelenek aynı zamanda tarih ve kültür felsefesini bilimsel düzlemde olanaklı, pratik düzlemde ise gerekli kılan şeydir. Çünkü insan kendisini ve başkalarını aynı anda sarıp sarmalayan bir gelenek ağının içinde yaşar. Gelenek bu yüzden bugün de yaşanan geçmiştir. Geleneği olmayan insan bir doğa varlığı olarak kalırdı. Bu nedenle doğa varlığı olarak insanın, homo antroposun bir tarihi yoktur. Tarih içindeki insanın, humanın bir tarihi vardır. Her insan bu nedenle geçmişten aktarılan deneyimlerin ve bu deneyimlerin kuşaktan kuşağa geçtiği bir bağlam olarak insan türünün bir ürünüdür. İşte bu nedenle insan soyunun geçmişten devreden bir birikimi olduğu için bu birikimin kendisi bireylerin birlikte yapıp etmelerinin ürünü olarak hümanitedir. İşte bizi insan kılan tek şey de bu birikim olmaktadır. D. Özlem, AGY, sayfa 61-62. Herder'e göre insanı toplumsal ve kültürel bir varlık haline getiren ilk öğe dildir. Akıl ancak dil ile edinilir ve çoğalma olanaklarını da dil yoluyla kazanır. Bu nedenle dilin her türlü kültürün temeli olması söz konusudur. Nitekim insanların bilim ve sanatlara varmalarındaki en büyük rolü dil oynamıştır. Herder'e göre devlet uluslar için zorunlu olan bir yaşam biçimidir. Ama onun için bu öğeler arasında en başta gelen şey dindir. Ona göre din, dil ve akıldan bile daha eskidir, her kültürün anasıdır, yeryüzünün en eski ve en kutsal geleneğidir. Din bütün uluslarda vardır. Din bütün insanlar için ortaklaşa olan bir değerdir. Bütün insanlar için ortaklaşa olan bir başka değer de hümanite yetisidir. Çünkü bu yeti insan doğasının kendisidir. Din ile hümanite insan ruhunda, mermerin içindeki heykelin şeması gibi saklıdırlar. Herder'e göre gelenek ile akıl ve deneme bu yetilerin dışarıya çıkarılıp biçimlendirilmesini sağlamaktadırlar. M. Gökberk, AGY, sayfa 141-142. Herder, ulusların tarihinin yükselişlerle olduğu kadar düşüş ve çöküşlerle de dolu olduğunu belirtir. Uluslar ve çağlar belli idelerin altında gelişirler ve batarlar. Onların ideleri başka ulus ve çağlar tarafından az ya da çok değişikliklere uğratılarak bir miras olarak devralınabileceği gibi her ulus ya da çağ kendi yeni idelerini de üretebilirler. İşte bu süreç içinde tüm insanlık tarihi bir birikim, bir gelenek olarak kendini gösterir. Böyle olduğu içindir ki hümanite tek ya da birkaç ulusun değil, tüm ulusların tarihleri izlenerek açığa çıkartılabilir. Çünkü hümanite ulusların ya da çağların tekelinde olmayıp tüm insanlık tarihine aittir. D. Özlem, AGY, sayfa 62-63. Görüldüğü gibi Herder, insanlığın kültürel birikim ve başarılarından hümanite olarak söz etmekte ve hümaniteyi tarihsel bir çerçevede ele almaktadır. Çünkü hümanite kendini tarih içinde ortaya koymakta ve gerçekleştirmektedir. İşte burada tarih ve kültürün iç içe geçmesiyle birlikte tarih felsefesiyle insan, kültür felsefesinin de birbiriyle örtüşmesi söz konusudur. 3. 10. Aydınlanma felsefesine genel bir bakış. Aydınlanma dönemi felsefesinde bazı egemen eğilimler ve ideler yanında bunlara karşı getirilen eleştiriler ve karşı yaklaşımlar da söz konusudur. Ama genel olarak aydınlanma felsefesi insan sorununa akıl ve ilerleme kavramları açısından yönelmiştir. 18. yüzyılda kültür ve tarih alanına daha çok doğa bilimci anlayış ve akılsallık temelinde bir yöneliş söz konusudur. Yeni doğa bilgisiyle doğaya egemen olunduğu gibi bu bilginin ilkeleriyle kurulacak bir kültür biliminden de kültürün akılsal olarak yönetilmesine götürmesi beklenmektedir. Bu tür girişimlere temel olan düşünce her yanda aynıdır. Doğa olaylarını olduğu gibi kültür olayını da aklın ışığına tutmak. Artık gelenek ve ön yargılara bağımlı olmaktan kendini kurtaran akıl, toplumsal yaşamın bağlarını eleştirmekte, bunları tarihin oluşturduğu organik biçimlerinden çözüp akılsal olarak kurmak istemektedir. Bu uğraşmaların sonunda ise salt akla dayanan bir din, bir ahlak idesi, akla dayanan bir kültür anlayışı ortaya çıkmıştır. Akla dayanan doğal din anlayışı aynı zamanda yeni bir insan idesine dayanır. Çünkü bilindiği gibi Hristiyanlık için insanın doğuştan suçlu olduğu düşüncesi temel bir anlayıştır. Büyüklenmeye kapılan insan Tanrı'nın gözünden düşmüş, bu nedenle doğası hiç olmazsa bu dünyada bir daha düzelmemek üzere bozulmuştur. Böylece günahla kirlenen akıldan iyi bir şey çıkamayacağı düşüncesi yaygınlaşmıştır. Oysa aydınlanmacı yaklaşım, tarihsel dinin bu kötümser görüşünün, bu mitosun karşısına otonomisini, özerkliğini kazanmış olan aklı çıkarmıştır. M. Gökberk, AG'ye sayfa 69-70. Yani aydınlanmayla birlikte akıl, o güne kadarki dinler tarafından alçaltılmış olduğu yerden kalkar, otonomisini kazanır ve artık insanın bu dünyada da erdemli, ahlaklı olabileceğini, yani düzelebileceğini savunur hale gelir. Aydınlanma felsefesinde akıl, toplumun yeni düzenini belirleyecek yeni kavramları geliştirmiş ve bunları insan doğasının sürekli değişen, zaman ve koşullar içinde değişmeyip kalan özünden türetmiştir. Böylece hukuk ve devlet otonom olarak, yani dinin ve kilisenin görüşlerinden bağımsız olarak kurulmaya çalışılmıştır. Bu yüzyılın böyle bir anlayışla yazılan yapıtları da ahlak dünyasının doğadan edinilen apaçık kavramlarla temellendirilmiş doğal bir dizgesini ortaya koymak istemişlerdir. M. Gökberk, AG'ye sayfa 11-112.